Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bu sezonun son Helal Hayat programı. İnşallah yaz döneminin sonunda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ve geçen hafta son konuştuğumuz konu dondurmaydı. Dondurmayı unutmak istemedim ve hızlıca bu son programda olsa dondurmayı bu program içerisinde konuşalım istedim. Ben Deniz Fatih Çiçek, yine önemli konuları konuşmak üzere gıda mühendisi Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
Hocam, dondurmalarla en son geçen programı bırakmıştık. Bir konuyu konuşalım istedik. Neden bunu böyle acele ettim? Çünkü
Yaz
yaz
geliyor.
ayı içerisindeyiz ve dondurma isteniyor. Yani çocuklar da çokça istiyorlar. Benim en çok zorlandığım konulardan bir tanesi ailemde bu özellikle. Yani bu konunun üzerinde biraz duralım ve bu konuyu konuşalım istiyoruz. Benim elimde bir dondurma var. Paketli bir dondurma. Bu arada dondurma bayağı erimiş. Geçen hafta da demiştik ya eriyecek diye. Şimdi dondurmanın içerisine baktığımda glutensiz diye yazmışlar. Yaban mersinli sos, vişne aromalı su buzu ve vanilya aromalı sütlü buz. Bu tam olarak dondurma değil, değil mi?
Şimdi onu diyecektim. Elinizde tuttuğunuz aslında dondurma dememek lazım yani. Yani aslında dondurmaları üçe ayıracak olursak, birisi gerçek dondurma, işte Maraş dondurması ya da gerçek dondurma.
Evet, onları da konuşalım hocam.
Evet, diğeri yenilebilir sütlü buz. Bu mevzuatta da böyle geçer.
Ve paketlilerin geneli buna
Tabii
giriyor, değil
yani
mi?
genelde de böyledir. Bir diğeri de sorbe. Farkları nedir? Farkları şudur. Gerçek Maraş dondurmasında, yani gerçek dondurma diyelim. Gerçek dondurmada, Maraş demeyelim. Gerçek dondurma. Gerçek dondurmada bitkisel olan, yani süt yağı harici bitkisel başka bir yağ kullanamazsınız. Yani bunu niye yaparlar? Hani sütün yağını çekelim de, aynı peynirlerde olduğu gibi düşünün. Sütün yağını, kremasını diyelim, çekerler. Bunu daha pahalıya satacakları işte tereyağı ya da başka türlü yerlerde kullanmak üzere. Ama bu sefer yağı azaldı sütün. Yağı azalınca orada bir boşluk meydana geldi tabiri caizse. Hem lezzet boşluğu hem de miktar boşluğu, yani doku boşluğu diyelim. Bu boşluğu tamamlamak için ne lazım? Başka bir yağ lazım. Daha pahalı bir yağ koyacak halleri yok. Ne yapıyorlar işte? Bitkisel yağlar, susuz yağlar. Yani margarin, halk arasında margarin diye bilinen onun susuz halini ikame olarak kullanıyorlar. Eğer bunu kullanırlarsa bunun adı artık dondurma olmuyor. Bunun adı artık yenilebilir sütlü buz oluyor. Sonuçta bu bir buz. Aslında dondurma da öyle. Buz yani donuyor. Ama bu nasıl buz? Bu sütlü buz. Şimdi birazdan sorbeye gelince onu da konuşacağım. Onda hiç süt yok. Şimdi
Bu dediğiniz ilk başlangıçta yani gerçek dondurmadan bahsetmiyor muyduk?
gerçek
Sütlü
dondurmadan şeye geçtim. Gerçek
buza geçtik.
dondurmada süt vardır, salep vardır, şeker vardır. Çok bir şey yoktur. Hani biraz daha ilave etmek istersen buna kakao ilave edersin. Biraz meyve ilave edebilirsin ama gerçek meyve. Yani ilave edebilirsin ve bunun adına dondurma dersin. İşte karadutlu dondurma. Yani pek piyasada yoktur ama bunlar, onu söyleyeyim. Yani
Gerçek meyve deyince ben ihtimali çok az
ya
biliyorum
evet,
ama meyve
gerçek meyve
aroması vardır
kullanan,
en fazla.
gerçek çerez kullanırlar. İşte badem kullanırlar, antep fıstığı kullanırlar. İşte bazı şeyler, yakışan çerezlere diyelim. Ama bunlar tabii pahalı. Yani sütün kendisi pahalı, sütün yağı pahalı. Salep zaten başlı başına pahalı. Şimdi tabii salebin de çakması var. Avrupa salep diye geçen. Aslında stabilizer diye geçer. Bugün salebin güncel fiyatını bilmiyorum ama herhalde 5.000 lira vardır diye tahmin ediyorum. Yani 4-5 bin lira kilogram fiyatı. Bunun bir tık altında muadili kitre zamkı denilen bir zamk var. Yine salep gibi. Salep orkide bitkisinin köküdür. Tarımı yapılıyor artık. Eskiden tarım yapılmazdı. Bu kökü işte sütte kaynatırlar, kuruturlar. Sonra bunu çekerler. Niye salep kullanılıyor? Salebi birazcık kullandığında süte o kıvamı verir. O dondurma kıvamını, koyu bir kıvam verir.
Kıvam artırıcı olarak
Kıvam
kullanılır
artırıcı
yani.
olarak doğal salep. Bunun bir tık ucuzu diyeyim. Salep pahalı. Bu 4.000 lirası, bu da 2.000 liradır ya da 1.500 liradır. Sallama rakamlar. Nokta atışı tutturamayabilirim. Kitre zamkı da yine bir bitkinin zamkı. Zamk yine. İsmini hatırlayamadım şimdi. Aslında baksaydım iyiydi ama bir bitkinin zamkı. Hatta elimde de vardı. Getirseydim aslında iyiydi. Ben biraz da hazırlıksız geldim aslında. Biraz konuyu önceden şey yapsaydık bazı şeyler getirirdim. Salep şudur, bu budur. Ama internette var. Bakabilirler. İnternete girerlerse salep kökü, kitre zamkı nedir? Ama yine bu da doğal. Bunun da işte çakması daha ucuzlara, 4.000 liraysa 500 liralara falan. İşte stabilizer dediğimiz içerisinde karagenanın olduğu, kıvam arttırıcı bir takım zamkların olduğu, Avrupa salep diye geçen daha ucuz. Bunlar da salebin muadilleri. çakmaları diyelim tabiri caizse.
Bunlar yani bunlar genelde kıvam arttırıcılar kıvam olarak arttırıcı. Da
sonuçta dondurma süt donacak. Kıvamlı olması lazım. Şeker koyuyorsun. İşte şeker yerine glikoz kullananlar var. Bunlar hep dondurmanın kalitesini belirleyen şeyler. Ama normalde gerçek bir kaliteli dondurmanın vasfı süt, salep, şekerdir hocam. Başka bir şey girmesine gerek yok aslında. Ama salep çok pahalı. Şeker de yerine göre biraz işte ucuzlatmak gerekiyor gibi. Ne yapıyorlar? Sütün içinden yağı çek. Onun yerine koy bitkisel yağ, ucuzladı. Salep'in yerine git işte Avrupa salep al, ucuzladı. Şeker yerine biraz glikoz, daha ucuzladı. Dolayısıyla bunlar hep dondurmanın kalitesini belirleyen şeylerdir. Bir de sen buna yağın yerine, dediğim gibi o sütün yağının yerine işte bitkisel yağlar koyarsan artık bunun adı gerçek dondurma olmaktan çıkar. Yenilebilir sütlü buz olur. Bir de bunu ne yapıyorlar? Şimdi elinizdeki de aslında öyleydi. Yenilebilir sütlü buzlarda mesela bir fark daha söyleyeyim. Gerçek Maraş dondurmasında dövme dondurma da mantık şudur. Şimdi donunca yapının içerisinde hava boşlukları kalacak. Bunu döverek dövme makinesinde tabiri caizse eskiler bunu belki döve döve yapıyorlardı böyle. Havayı çıkartırlar. Daha böyle taş gibi sağlam bir hale getirirler. Döner bıçağıyla falan keserlerdi hatta bilirsiniz.
Evet, evet.
Hatta araba çekiyorlar. Vinç gibi. Vinç halatı yerine koyuyorlar bunu.
Öyle şovlar yapıyorlar.
Şovlar yapıyorlar. Hmm. Araba kaldırıyorlar falan. Ama piyasa dondurmaları, bu elinizdeki dondurmalar ne yapıyor? Şimdi küçücük havası içinden alınmış dondurmayın içerisine tam tersi hava basan, hava kabarcıkları basan, şu kadarcık dondurmayı bu kadar yapan, havayla büyüten, baktım mı büyük gözüküyor ama yerken patır putur işte faşır fışır hava kabarcıkları var aslında
çok
içerisinde.
Çok da hızlı tüketilmesi gerekiyor. Tabii. Hızlı da tüketmek için yapıyorlar bunu.
Bunlar hep işte şeydir, nasıl diyeyim, yani algıyı yöneten hileciklerdir diyelim yani. Hani mevzuata uygundur ama hani hile derken şey anlaşılmasın, mevzuata aykırı bir hileden bahsetmiyorum. Tamamen tüketici algısını yönetmek üzere. O yüzden hani insanlar ne yediğini bilsinler. Bu birinci olarak yani tüketilmesi gereken ürün aslında gerçek dondurmadır. Diğeri tüketilemez demiyorum. Ama yenilebilir sütlü buzu da helal ve tayyip şartlarda üretmek daha zordur. Çünkü katkılar giriyor içerisine.
Evet yani margarinin yerine başka bir şey mi girmesi
tabii,
lazım?
Tabii yani renklendiricisinden boyasına işte aroma maddelerine. Işte
birkaç tanesini okusam mı hocam size?
Okuyalım. Son olarak şunu da söyleyeyim ondan sonra okuyalım. Bir de bunların hepsinin haricinde hiç sütün girmediği ürünler var. Hiç süt yok.
Sütsüz dondurma.
Sütsüz dondurma.
Mükemmel.
Yani sütsüz dondurmanın adına da sorbe deniyor işte.
Sorbe. Sorbeye de bundan sonra hemen bir kısa başlık açalım hocam. Ben sorbeyi ilk defa sizden duydum.
Sorbe, çilek, şeker, renklendirici, aroma maddeleri. Birazcık işte insaflıysa çileğin kendisi. Mesela çilek sorbe. Çilek sorbede çilek olması lazım. İnsafsızsa koymaya da bilir.
Aroması yeter.
Aromasını koyar, renklendiricisini koyar. Çilek sorbe, işte muz sorbe, kivi sorbe. Sorbe kelimesini bak onda süt yoktur. Hiç süt yoktur. Sıfırdır yani. Maksat ne? Süt pahalı hocam.
Peki bunlar satılıyor mu şu an?
Tabii tabii piyasada. Piyasada yani o gördüğünüz dondurma zannedilen, yerken dondurma çilekli dondurma diye millet alıyor bunu. Bana biraz çileklinden koy diyor. Çilekli dediği şey aslında dondurma değil o aslında.
Bu açık dondurmalarda genelde yapılıyor diyorsunuz.
Evet. Ha. Açık dondurma, reyon dondurmalarda. Evet. Görüyorsun ya çilekli, limonlu. Onların içerisinde birçoğunda meyvenin kendisi yok bile.
Süt de yok, meyve de yok.
Tabii dondurma meyvenin nerede? Kendisi yok. Çileğin işte ama biraz insaflılar kullanıyorlar. İnsaflıysa biraz işte 3-5 miktar atıyor meyvesini. Geri kalan ama meyvenin kendisi mesela diyor ki hocam ben limon kullanayım ama diyor. Bembeyaz oluyor diyor. Kimseyi inandıramıyorum diyor. O yüzden sarı boya atıyorum biraz diyor. Biraz aroması işte kaçıyor. Aromasını atıyoruz diyor. Soslar var. Özel dondurma sosları.
Evet yani rengini değiştirecek kadar limon atmak zaten hem çok fazla.
Hem pahalı olur.
Hem pahalı olur.
Evet.
Hem de o limonun rengini verene kadar belki kabuğundan da aromalar falan bir şeyler katması lazım.
Evet.
O kadar da uğraşmazlar.
Uğraşanlar var. Benim bildiğim gerçekten meyveyle yapan. Hiç aroma ve renklendirici kullanmayan, bizzat hatta bir yere gittim bana dediler ki burası böyle bir yer. İşte Akdeniz taraflarında. Dedim ki çok iddialı konuşunca birkaç kişiden dedim hadi gidelim. Adamı çağırdık patronu, genç bir kardeşimiz, girişimci. Dedim bana böyle böyle olduğunu söylediler. Evet dedi hocam böyleyiz. Cesaretin varsa denetleyeyim seni dedim. Hocam sizin mesleğiniz ne dedi? Gıda mühendisiyim ben dedim. Denetçiyim dedim. Tamam dedi hocam çok memnun kalırım dedi. Şaşırdım yani. Ya bir üreticinin denetimden memnun kalması falan her zaman beklendik bir refleks değil. Girdik. Hakikaten Gerçekten.
Ama sizi tanısaydı belki aynı şeyi söylemeyebilirdi.
Beni tanımıyor. Tabii. Belki girdik gerçekten depolarında hiçbir katkı yok. Hiçbir şey yok. Yani gerçekten ben böyle bir dondurmacı hiç görmedim yani diyebilirim
Allah
ya.
Allah.
Ama bunun için ben diyor tonlarca dondurma döktüm hocam çöpe diyor. Bu argemi yapmak, bu kaliteyi tutturmak, bu işlemleri tüketicinin beğenebileceği hale getirmek için tonlarca dondurma çöpe döktüm. Satamadık. Ama şimdi elhamdülillah kalabalık kuyruklar var bahçesinde. Kafe gibi bir yer
Ya
yapmıştı.
bir şeyi kaliteli, hele gıdada kaliteyi belli bir standarda getirir, o standartın aşağısına düşürmezsen aslında insanlar bir şekilde seni buluyorlar. Bu belki biraz zaman alıyor ama
Kesinlikle.
bir şekilde seni
Yeter ki
buluyorlar
sen doğru
yani.
yolda yürü.
Evet.
Doğru. Evet, buyurun.
Şimdi burada yaban mersini sosu %44, vişne aromalı su buzu %35. Mesela şu cümlenin içine bir de girmek lazım. Vişne aromalı su buzu. Bu ne demektir hocam?
O çektiği yağı ve sütün yerine ikame koyacak şekilde bir sürü şey koymuş. Yani su koymuş bir miktar. Ona vişne aroması koymuş.
Sonra onu dondurmuş.
Dondurmuş.
%35'i bundan
Evet,
teşekkilmiş.
işte vişne aroması var. Bu arada aroma. Aroma deyince ne diyeceğiz? Hem alkol
Alkolle.
tehlikesi hem de aromanın kendi imalatında hayvansal katkılar tehlikesinden dolayı aromalar zaten bizim nezdimizde şüphelidir.
Ve vanilya aromalı sütlü buz demiş. %21'i de bunu içeriyormuş.
Vanilya
Vanilya
aroması da
aromalı.
var. Demek ki hem vişne var ama elinizdeki dondurma biraz şey. İçi farklı, dışı farklı. Orada birkaç şey görüyorum ben fotoğrafında. İçinde bir dolgu var anladığım kadarıyla. Herhalde o dolgu kısmı anladığım kadarıyla sorbe gibi yapmış orayı. Sorbe gibi yapmış. Dışına biraz yenilebilir işte sütlü buz gibi yapmış. İkisini karıştırmış bak fotoğraftan belli oluyor görürsen. Dolgulu çikolata gibi düşün.
Çikolata. Çevresini
Evet.
kapatıyor bir
Çevresi
şekilde.
başka, içi başka. O içi vişneli su, buz, sorbe. Tabiri caizse. Dış kısmını da yenilebilir sütlü buz dediğimiz işte vanilyalı şey yapmış.
Çok hızlı bir şekilde eriyip dağılmaması için, ambalajından da bozulmaması için muhtemelen çevresinde biraz daha böyle mukavemetli, sıcağı hafiften daha biraz
Olabilir.
daha dayanıklı bir şey yapılmış gibi görünüyor.
Çocuklar tabii çok seviyor işte böyle şeyler görünce içi başka, dışı
Evet.
başka. İçini yerken farklı tat geliyor diline. İşte lezzet patlaması yaşıyor falan işte. Evet, vanilya aroması yine aromadır. Problemlidir. Problemli olabilir diyelim.
Su, şeker, pastörize, yağsız süt %2,2.
Yağsız süt işte o dediğimiz şey mesele. Yağını çekiyor sütün. Onun yerine bitkisel yağ koyuyor. Birazdan gelecektir diye düşünüyorum.
Devamlı nem verici gliserol. Bu nem verici gliserol ne için kullanılır bunun
Gliserol
içerisinde?
yağ bazlı bir şeydir. Nasıl tarif edeyim? Gliserin gibi düşünün. Gliserin ne yapar? Yumuşatır.
Evet.
Bu gliserin ve gliserol de yağ bazlı bir ürün ve dokuyu böyle yumuşatıyor. Hani kek düşünün.
Evet.
Bizim evde yaptığımız keklerin sertliğiyle hazır keklerin sertliğini ve yumuşaklığını hayal ederseniz. Hazır keklerde böyle süngerimsi bir yumuşaklık vardır.
Evet.
İşte o yapıyı sağlayan kek emülgatörü dediğimiz madde. Gliserin de buna benzer bir yapı veriyor. Bir yumuşak böyle yumuşak amortisörlü, süspansiyonlu bir yapı tekstür verir. O nemlendirmenin nem tutucu olmanın maksadı odur. Taş gibi bir sertlik olmasın, biraz yumuşak olsun maksadıyla yapılır.
Gliserol deyince mesela sizin bana söylediğiniz ollerle alakalı bir şey görürsen bunun alkolle bir bağı vardır. Bunda var mıdır öyle bir bağ?
Tabii kimyasal bir aslında alkoldür bu da.
Gliserol.
Gliserol, mentol, sorbitol, maltitol, ksilitol ama bu yağ bazlı bir üründür. O yüzden yağın menşei önemlidir. Gliserin yan aslında gliserinin alkol hali. Dolayısıyla bu hangi yağ? GDO'lu bir yağ mı? Kanola gibi. Hangi yağdan elde edildi? Sonuçta bu yağdan elde edilirken de bazı katkılar işte rafinasyon kimyasalları var. Yine denetim yapılması, üretim prosesinin görülmesi gereken bir katkı.
Süt kreması varmış içerisinde. Muhtemelen işte o az önceki pastörize süte krema ekleyerek.
Bir miktar krem eklemişler. Evet, yağsız süt kullandıkları için.
Evet.
Evet.
Yağsız süt tozu.
Bu arada süt kreması değil mi? Evet, peynir az suyu kreması koymamışlar.
Yok,
Evet.
süt
Süt
kreması.
kreması. Süt kremasında şöyle bir şey olabiliyor. Çok ince bir detay ama kültür kullanılabiliyor. Aynı starter kültür, peynir kültürleri gibi krema kültürü diye bir şey var. Bazı firmalar bu kremada başka bakteri girip de bozmasın diye bizim mafya bakterilerinden, krema kültürlerinden kullanıp bozulmasını engellemek için kültür kullanılabilir. Kültürlerdeki tek risk mikrobiyal fermentasyon ortamının besin kaynağıdır, besi yeridir.
Peki kültür kullansa süt kreması yazsa bu yönetmeliğe aykırı
Aykırı
olur mu?
değildir. Süt kremalarını depolarken herangi bir şişme olmasın diye laktik asit bakterilerinden bir miktar kültür ilavesi yapabilirler.
Yağsız süt tozu kullanmış.
Bir miktar kıvamını arttırmak, o süt, şimdi sütü kullanmak yerine süt tozunu kullanmak daha fizibl olabiliyor. O yüzden süt tozunu kullanarak süt miktarını arttırmaya çalışıyor.
Stability'yi de sağlamak açısından onlar açısından daha kolaylık olsa gerek, tabii. Değil mi?
Evet.
Süt proteini neden konulur mesela içerisinde?
Yine protein şimdi yani miktarını arttırmak, süt miktarını. Süt protein de sütten yapılır. Hmm. Süt tozuyla benzer bir üründür diyebiliriz.
Yani benim aklıma şu geliyor. Yani süt tozu kullanıyorsam niye proteini diye ayrı bir şey kullanayım ki?
Şimdi
tabii bu şey bir bakış açısı. Yani çok gıda mühendisi bakış açısı değil ama.
Değil. Yani şöyle şimdi süt tozuyla sütü direkt toz haline getirmekle süt proteinlerinin toz haline getirilmesi başka türlü olur. Bazen işte peynir altı suyundan elde edilen bir takım sular vardır. O sulara proteinler kaçar. O proteinleri tekrar toz haline getirirler. Prosesler değişiyor. Sütün bazen içinden bazı şeyleri alırsın. Hı hı. Sütün bazı şeylerini alınca artık süt tozu demezsin ona. Süt proteini tozu dersin. Milk protein konsantrat diye. Yani ama sütten yapılır bunlar. Hı hı. Onu bilelim. Maksat ne? Bu dokuyu, süt miktarını, sütte ne var? Protein var, yağ var, şeker var. Hı hı. Bir miktar. İşte bunu arttırmak için ilaveler yapılabilir. Biraz süt tozu, biraz peynir altı suyu tozu, biraz süt protein konsantresi. Biraz da fiyatla ilgilidir bunlar.
Hı,
bazen tabii. Bu daha ucuzdur. Bazen bu daha pahalıdır. Ona göre de alırsın, koyarsın falan.
Tabii bunlardan yüz binlerce, milyonlarca ürettiğimi düşündüğümde her birine küçük küçük parçalardan maliyetini düşürmeye kalksam çok ciddi
bir kârım olabilir. Ya ne oluyor biliyor musun? Mesela olabilir. Firma 500 ton süt işliyor. Bazen oluyor ki satamıyor. 450 ton işlemesi lazım. 50 ton fazlalığı var. Süt tedarikçisini de bırakmak istemiyor. Hı hı. Diyor ki o 50 tonu gönder şuraya diyor. Toza çevirsin diyor. Depolayalım diyor. Çünkü sütü ne yapacak?
Hı.
Toza çeviriyor. Bir sene depolayabiliyor. İki sene depolayabiliyor. Yeri geliyor bunu hem kendisi kullanabiliyor işletmesinde, hı hı, ya da satabiliyor. Dolayısıyla yani bu dediğim gibi yani ticaretin cilveleri.
Bu çok da böyle hile kullanmadan aslında şeyi feasible bir şekilde değerlendirmek demektir. Yani teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirmek demektir.
Aynen öyle.
Başka ne var hocam? Kalsiyum varmış içerisinde. Renklendiriciler var.
Renklendiriciler zaten başlı başına problem olabiliyor. Hem kendisinde alkol.
Renklendiricinin parantez içinde kısmını okuyayım. Hı. Pancar kökü kırmızısı, antosiyanin, anatto norbiksin ve kurkumin.
Yani şöyle biraz yine doğal şeyler kullanmışlar. Hı hı. Pancar, zerdeçaldan gelen o işte sarılık, turunculuk, hı hı, pancardan gelen o kırmızılık bunları kullanmışlar. En azından doğal bir şey kullanmışlar. Bu güzel bir şey.
Hı.
Sentetik boya da kullanabilirlerdi. Ben sentetik boyaları ayakkabı boyasının renkli halleri diyorum. Draje şekerlerde falan sağda solda yani üzülerek bakıyorum
ayakkabı
ben.
Ayakkabı boyasının renkli halleri.
Sarı ayakkabı boyası, turuncu ayakkabı boyası gibi tabiri caizse bunlar çünkü azo boyalar.
Hı.
Yani kanserojen, nörotoksik, alerjik bir sürü etkileri var. Biz sertifika vermiyoruz. Sentetik hiçbir renklendiriciye sertifika vermeyiz.
Ya gıda kodeksinde mesela bu kadarına da artık hayır denme durumu yok mu ya?
Hep şöyle bakılıyor. Latal doz ne? Hmm. Bahsettiğimiz.
En küçük
latal dozun 200'de biri, 300'de biri, 50'de biri, 100'de biri birazcık bunu vücut tolere eder.
Öyle bakılıyor.
Böyle bakılıyor meseleye. Bunu bu şekilde baktıranlar da lobiler hocam, lobiler.
Hmm.
Yani gidip de Dünya Sağlık Örgütü'ne, Avrupa Sağlık Birimi'ne, Amerika Sağlık FDA, EFSA gibi kurumlara, Codex Alimentarius'a niye bu adam sağlığa zararlı bir şeye fetva veriyor veya cevaz veriyor diyelim, izin veriyor? Lobi, baskı yapıyor ulusal, global dondurma lobileri. Hı-hı. Ben diyor bunu kullanmak istiyorum diyor ya. Artık ne yapıyor? Arka planda neler yapılıyor bilmiyoruz. Para mı yediriliyor? Başka türlü işler mi çevriliyor? Profesörler, evet, tutulup bununla ilgili ya vücut bunu tolere edebilir dedirtiyor mu dedirtiliyor mu? Bunları bilmeyiz. Ama tamamen lobilerin baskısıyla bu zararlılara izin çıkarttırılıyor. Durup durduk yere izin çıkarttırılmaz zararlı. Niye çıkarsın?
Evet, ona da bir şey koyuyor, bir hat koyuyor.
Hat
şu kadar
koyuyor. Diyor. Evet diyor, hı-hı, bunu karaciğer bu kadar tolere eder, şu bu kadar tolere eder. İyi de karaciğer sadece buradan tolerasyonla uğraşmıyor ki. 50 tane katkıyla uğraşıyor. Bir de herkesin karaciğeri aynı değil ki. Belki sen sigara da içiyorsun. Ekstra dövüyorsun karaciğerine. Her gün dayak atıyorsun karaciğerine. Senin karaciğerle benimkisi aynı değil ki.
Yani dolayısıyla sigaraya da girelim mi hocam bir ara?
Sigaraya da aslında keşke girsek bir ara. Sigarada ben çok sert günahlar var. Hocam haram mı diyorlar. Ben diyorum ki haram ne ya? Haram basit kalır. Yani haramdan daha sert günahlar var.
Geçenlerde bir yerde böyle bir arkadaşlar arasında sohbet geçerken işte Gimdes onaylı sigara var mı şeklinde sordular bana da.
Var. Cennette. O lezzeti cennette içeceğiz inşallah.
Güzel.
Cennete kalan bir güzel lezzet olacak.
Ben de Gimdes eğer bunu duymuş olsa bunun tahrimen mekruh bile demezdi size.
Yok yani sigara haramı çok basit bırakacak günahlar var.
Evet.
Allah katında. Sigara da bunlardan bir tanesi var. Bunu başka türlü zamanda konuşalım inşallah.
İnşallah. Kıvam arttırıcılarda taragam, keçi boynuzu gamı, guar gam, selüloz gam ve karagenan.
Mesela Karagenan biz sertifika vermediğimiz bir katkıdır. Hı-hı. Yosun menşelidir. Yosunların evet. hepsinden değil de bazılarından elde edilen katkılar kanserojen olduğuna dair bazı çalışmalar var. Diğer gamlara izin verebiliyoruz. Keçi boynuzu keçi boynundan yapılıyor. Diğer gamlar da genelde yosun menşelidir onların da birçoğu. Yani ama Karagenan yine bizim izin vermediğimiz katkıdır, kıvam arttırıcıdır. Birçok yerde kullanılıyor. Tost peynirlerinde, eritme peynirlerinde kullanılabilir.
Ama çok şükür ki kıvam arttırıcılara jelatin yazmamışlar. Ona şaşırdım.
Jelatini kullanmayı evet tercih etmemişler. Evet. Genelde dondurmada pek ben de pek tercih görmüyorum. Yani. Evet, edilmiyor.
Yaban mersini püresi kullanmışlar. %0.4, binde 4 oranında.
Güzel, tebrik ederim. Yani böyle bir ürünü kullanmayı yapmışlarsa iyi, güzel, başarılı bir çalışma.
Evet.
Yaban mersininin aromasını ve işte yaban mersini görmüş bir dondurma da olabilirdi yani bu. Hani bazen öyle de oluyor ya. Ya da yaban mersini kelimesini duydu falan. Hocam yaban mersini diye üfledik kulağına falan gibisinden. Böyle şeyler de oluyor ya.
Şey de çok ilginç geliyordu bana. Hani %100 zeytinyağlı ifadesi var ya.
Evet.
Hani zeytinyağının kendisi %100 ama hani içerisinde kattığımız zeytinyağı binde bir. Ama kattığımız zeytinyağı en azından %100 doğal zeytinyağlı. Böyle ifadeler var yani.
Ya üç kağıt çevireceksen her türlü yaparsın. Ben %100 zeytinyağı kullanırım. Ama zeytinyağcıma derim ki ya bunun %60'ını ayçiçek yağı yapsana bana böyle satsana derim. Ben zeytinyağı olarak alırım. Aldığım zeytinyağı zaten taşirlidir. Ya her türlü yaparsın üç kağıt. Yani yeter ki şeytan üfleyiversin yani.
Hocam vaktimiz daralmak üzereymiş. Yaban mersini püresini söyledim. Vişne suyu konsantresi yine binde üçlük.
Evet.
Asitlik düzenleyici sitrik asit var. Ayrıca emülgatörler, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri.
Emülgatörler zaten şimdi burada gördüğünüz şeker var, proteinler var, yağ var. Bunlar birbirini sevmeyen bileşenlerdir. Bunlar ayrılırlar. Yani sen suyun içerisine yağ koy, bunda su da var.
Evet.
Ne yapar? İstediğin kadar çalkala, sonra bırak ayrılırlar. İşte bu dondurmada faz ayrımı olmasın deriz biz. Faz ayrımı olmasın diye bunları homojen bir şekilde tutan maddelere emülgatörler deriz. O emülgatörü kullanmasının sebebi o. Hayvansal ya da bitkisel yağlardan yapılma ihtimali var. Biz bunların denetimini bu şekilde yaparız. Sitrik asit mikrobiyal fermentasyonla yapılan limon tuzu diye bilinen bir üründür. Helal sertifika gerektiren bir ham maddedir. Vişne suyu konsantresi dedin. Yine konsantre kullanması güzel. Vişneyi duymamış en azından sadece ya da görmemiş.
Evet.
Vişnenin kendisi var. Ama vişne suyu konsantresinde de konsantre üretiminde kullanılan enzimler önemlidir. Hani şu mantık doğru değil. Her zaman söylüyoruz. Ya hocam bitkisel ne olabilir ki? Değil. O vişne suyunu vişneden yaparsın. Tamam muhtemelen etten çıkmaz zaten bu belli. Ama o vişneden daha fazla su elde etmek, daha berrak su elde etmek için bir takım enzimler kullanılıyor sektörde. Bu enzimler mikrobiyaldir çoğunlukla. Hayvansal da olabilir. Mikrobiyalse besin kaynağı nedir sorularının cevaplanması lazım. Bunlar Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, Çin'den geliyor.
Tam anlamıyla bu içindekileri evet. konusuna giriyor yani. Çok
kesinlikle.
Detaylı hadiseler bunlar.
Kesinlikle. O yüzden bu bahsettiğimiz meseleler halledilmediği sürece ve helal ve tayyip bakış açısıyla denetim yapan bir gözden, bir denetim mekanizmasından geçmediği sürece bunu tüketilmesini tavsiye edemeyiz. Ancak helal ve tayyip şartlarda bir denetimden geçerse ve onay alırsa, denetimden geçmesi de işi kurtarmaz. Bir de onay alması lazım.
Tabii.
Biz denetimi yapıyoruz, %80 sertifika veremiyoruz.
Evet böyle bir durum var değil mi?
Kim %20 de... aşağı yukarı oran budur yani.
1000 kişi başvursa, 1000 firma başvursa 1000 tanesinin 800 tanesini veremiyorsun, 200 tanesini ancak verebiliyorsun.
Yani biz veremiyoruz demeyelim aslında, onlar alamıyorlar diyelim. Bu daha doğru bir şey. Alamıyorlar.
Doğru.
Hatta o %20'nin de tamamı devam etmiyor. Devam edenlere de baksak belki oradan da elediklerimiz, iptal ettiklerimiz var. Elde kalıyor %7-10.
İşte bu programlar aslında izleyicilerin, tüketicilerin gerçekten de bu konuda çok daha talepkar olmaları gerekiyor ki
evet.
insanlar bu sertifikayı almak durumunda kalsınlar, firmalar bu sertifikayı almak zorunda kalsınlar tabiri caizse tüketicilerden sebep.
Evet.
Ve biraz daha zaruri anlamda kendilerini düzeltmek zorunda kalsınlar.
Yapmak kesinlikle. Ama şunu da tabii söyleyeyim. Şimdi dondurmaları bu kadar konuştuktan sonra. Yimde sertifikalı dondurma yok mu hocam? Var. Yani bugün Türkiye'nin her yerinde, çok altını çiziyorum, yani ulusal markalar var. Her yerinde bulabileceğimiz. Bir pastaneye gittiğimizde dondurmanın markası nedir? O reyon dondurmaların altına bakabilir miyim? O etiketini görebilir miyim gibi bir takım şeylerle. Sonuçta bu bir haktır. Bak bu konuda hiç çekinmeye gerek yok. Bir restoran veya bir kafe sattığı malzemeyle ilgili soruları cevaplandırmak zorundadır.
Evet.
Bir tüketici hakkıdır bu. Ben bir kebap mı yiyeceğim? Hocam bu kebabın içinde ne var? Nasıl yaptın? Neler koydun? Şimdi bu alışılmadık sorular ya. Biraz biz çekiniyoruz. Hayır, ben en güzel hakkımdır bu benim yani. Hocam bu dondurma hangi marka? Görebilir miyim? Bizim bazı markalarımız, dondurma firmalarımız ulusal çapta birçok pastaneye ürün veriyorlar. Birçok yerde bulabiliyoruz. Birçok zincir markette satılan markalar var. O yüzden GİMDES sertifikalı hem dondurma, hem sütlü buz, hem de sorbe. Üçünde de sertifikalı ürünler var. Gönül rahatlığıyla helal ve tayyip şartlarda üretilmiş dondurmalar da var. Bunu da söyleyelim.
Bir soru vardı. Nasılsa sevgili yönetmenimiz, sezon finali diye birazcık süreyi aşmamız iyi olabilir. Üç harfli marketlerin içerisinde, bu özel ve güzel bir soru, çok da önemli bir soru. Yorumun bir tanesinde geçiyordu. Üç harfli marketlerin içerisinde kendi ürettirdikleri ürünler var. Bu ürünlerde işte GİMDES sertifikalı bir firma bu markete ürün üretiyor.
Evet.
Mesela fason, bir peynir fason olarak üretiyor. Biz o üç harfli marketin ürününü, o GİMDES sertifikalı fabrikanın ürettiği o ürünü alabilir miyiz diye bir izleyicimizin sorusu vardı.
Şimdi şöyle, genel olarak biz fason imalatlara evet demiyoruz. Yani fason imalatlarda çünkü farklı katkılar kullanılabiliyor. Farklı girdiler olabiliyor. Ama istisnaları yok mu? Var.
Mesela fabrikaya hakikaten tüm üretimine siz sertifika verdiyseniz.
Evet, o değil sadece. Mesela şu, mesela süt fabrikası ya da bir yoğurt fabrikası. Sadece sütün yağı, yoğurdun kuru madde miktarı değişiyor. Yani ekstra bir katkı, ekstra bir kültür, ekstra bir maya katmadan bazen bir peynir fabrikasının kendi mayası, kendi kültürü, kendi katkılarıyla imalatı yaptırıyorlar. Sadece biraz fiyat politikası için diyor ki senin kendi üründe %3,5 yağ var ya, ya benimkini buçuğunu çek, %3 olsun diyor mesela. Ne oldu? Fiyat düştü. Ya ya azalsa ne, çoğalsa ne? Helal ve tayyip şartlarda sorun yok.
Evet.
Hile de yok. İşte bu bilgiyi GİMDES'i arayarak öğrenmeleri lazım tüketicilerin. Biz genel olarak şunu diyemeyiz. Şu sektörde böyledir, bu sektörde böyledir diye ayrım yapmak doğru değil. Genel söylemimiz, fason imalatlarda ilgili marka sertifikalı olmadığı sürece tüketmeyin. Ama bazı sektörlerde, sütte, yoğurtta ve bazı peynir gruplarında, makarnada mesela olabiliyor. Yani makarnada da bugün bakın birçok zincir marketlerde bak üreticiye.
Evet.
Sertifikalı yerden çıkmış. Çok ciddi bir risk yok, bir katkı yok ise buna evet diyeceğimiz bazı istisnai durumlar var. Bunun için de GİMDES'i aramaları lazım.
Yani bu soru hiç de böyle alelade sorulmuş ya da işte haksız bir yaklaşım değil.
Yok.
Yani çok güzel bir yaklaşım değil mi?
Ben çok şey buluyorum. Mesela düşünsenize, yani bugün adam şeyde yaşıyor, Hakkari'de yaşıyor.
Evet.
Helal market yok, helal dünya marketi yok. GİMDES'in ürünlerini alabileceği hiçbir yer yok. Ama zincir marketler var.
Evet, evet.
Zincir marketlerin fason ürünlerinin bir kısmı sertifikalı firmalarımızda yapılıyor. Yani bazen çözüm oluyor yani bu.
Evet.
Hocam diyor işte ben şu zincir marketteyim. İşte bunun ürettiği süt sertifikalı firmada üretilmiş. Ekstra bir katkı var mıdır? Yoktur diyoruz bazen. Peynir diyor şurada yapılmış. İşte bunu bizi arayarak öğrenmesi lazım. Bizim denetim ekibi bunu bilir. Özel
sizi
bilgidir.
Sizi arayarak derken de sizi direkt aramasından mı?
Yok yok. Yani GİMDES'imizi diyorum.
Evet.
Yok, ama genel olarak söyleyeyim. Bu fason markaları tüketebilirsiniz demeyiz. Genel cevabımız budur. Ama istisnai olarak bizi arayıp da sorarlarsa, ama bunu her defasında yapmaları lazım.
Evet.
Yani her defasından kastım bazen değişiyor işler.
Tabii şeyler değişebiliyor. Ben bunu sürekli okuyorum.
Tabii.
Nasıl söyleyeyim ya, 3-5 ayda bir de değişebiliyor. Bazen çok hızlı da değişebiliyor.
Tabii tabii. Evet, yoksa mesela bir zincir marketin bakıyorsun kendi markasındaki tavuğuna, bizim sertifikalı bir tane firmamızda kestirmiş. Tavuğu keserken ne değişecek abi? Zaten yani buna besmele çekecek de buna şey mi, buda adına mı kesecek yani, hani zaten hepsi çıkıyor. Birisi ötekine paketleniyor, diğerine ötekine paketleniyor.
Burada bir tane şey gördüm. Mavi yeşil ALG konsantresi. Bu ALK nedir? Mavi yeşil ALK konsantresi.
Aslında ALK konsantresi yerine agar agar yazsaydı olurdu belki ama. O da kıvam arttırıcıdır. Kıvam arttırıcıların içinde mi yazıyor? Nerede yazıyor?
Yok, ayrı bir bölgede yazmışlar. Aroma vericiler, virgül, mavi yeşil ALG konsantresi.
Aslında şey, agar agar dediğimiz bir şey var. Agar agar dediğimiz yine yosun menşeli bir katkı var. O da kıvam arttırıcıdır. Bu işte biraz önce saydığınız gamlar falan, onlarla alternatif ürünlerdir. Ama hepsi farklı kıvam arttırır. Yani kimisi kıvamını şöyle yapar, kimi kıvamını böyle yapar. Kimi berraktır, kimi bulanıktır falan. O da aslında bir kıvam arttırıcı. Mavi yeşil alglerden yapılan bir tozdur.
Ona denizdeki alglerden
agar agar yani demek yerine mavi yeşil alg konsantresi diyerek biraz daha böyle elit bir isim takmaya çalışmış arkadaşımız. reçeteyi demiş.
Bu arada bayağı eridi hocam.
Sıçrama yerine metastaz demiş yani tabiri caizse.
Evet. Yani. Evet. O anlama getirmiş.
Evet.
Siz geçen bölümde demiştiniz ki alırsanız erir demiştiniz ya. Şu an tamamen bile eridi hocam elimde. Yani dondurmanın dondurmalık kısmı kalmadı, tamamen su haline döndü.
Evet. Eyvallah.
Hocam Allah razı olsun. Evet. Bu bölümü böylelikle bitirdik. Bu senenin bu son programıydı. Yazdan sonra yine önemli konuları konuşmak üzere yine burada olacağız. Hatta daha önceden söz verdiğimiz bir alerji programı var ki alerjiyle alakalı konuşalım demiştik.
Evet, çok soru gelmiş herhalde onunla ilgili.
Evet,
nasıl olduğuna dair. Ya bunu özel bir oturum yapalım.
Evet.
Önemli bir konu. Hani tabiri caizse yine helal ve tayyip sağlıklı tedavi yöntemleri gibi bir başlık altında. Belki bir program, belki birkaç program. Ama bir programı alerji konusuna, benim bu konuda ne yaptığıma, nasıl bir çözüm bulduğumla ilgili tabii baştan itibaren serüven anlatmam lazım ki o dantel güzelce çıksın ortaya. Danteli iyi örmemiz lazım. Bunu konuşalım inşallah.
Bir programda alerjiyi konuşalım. Hatta yapalım. Belki dönüşüş programımız bu da olabilir mi diye aklımdan i̇nşallah. Geçiyor inşallah.
Tamam.
Efendim inşallah bu sezonun sonunda, yazın sonunda tekrardan sizinle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.